Anna Karenina, Tolstoy, 7. kaset, 2. yüz, sayfa 854. Anlaşılıyor bu. Kalmak istedin ve kaldın. İstediğini yapıyorsun. Ama bunu neden bana söylemiyorsun? Neden? Gittikçe kızışıyordu. Senin haklarını tartışan mı var? Ama ille de haklı olmak istiyorsan öyle olsun. Eli kapandı, Vronski çekildi. Yüzündeki anlam daha da düşmancı oluvermişti. Anna, onu sinirlendiren bu anlamın adını birden bularak ona dik dik baktı. Sana göre bu yalnızca bir inat, dedi. Evet, kesinlikle inat. Senin için önemli olan, bana karşı mücadelende yalnızca hep haklı olman, galip gelmen. Benim içinse, yeniden kendini acıdı, neredeyse ağlayacaktı. Bunun benim için ne anlama geldiğini bir bilseydin. Şu anda olduğu gibi bana karşı düşmanca duygular beslediğini hissettiğim zamanlar, evet özellikle düşmanca, bunun benim için ne demek olduğunu bir bilseydin. Şu anda korkunç bir felakete ne kadar yakın olduğumu bilseydin. Bundan korkuyorum ben de. Anna hıçkırıklarını gizlemek için başını çevirdi. Vronski onun bu umutsuz tavrından dehşete kapılarak ''Ama neden ağlıyorsun?'' dedi. Yeniden ona doğru eğildi, elini tutup öptü. ''Neden? Evin dışında başka eğlenceler mi arıyorum ben? Kadınlardan kaçmıyor muyum?'' ''Elbette'' dedi Anna. ''Öyleyse senin huzurlu olabilmen için ne yapmam gerektiğini söyle bana. Sen mutlu olasın diye her şeyi yapmaya hazırım.'' Onun mutsuzluğu yüzünden duygulanmıştı Vronski. Seni şu anda hissettiğin gibi bir üzüntüden kurtarmak için neler yapmam ben Anna? Önemli değil, önemli değil. Bunu ben de bilmiyorum. Belki yalnızlıktan, sinirlerim yüzünden. Artık bundan söz etmeyelim. Yarışlar nasıl geçti? Zafer sarhoşluğunu gizlemeye çalışarak sürdürdü. Bana bunu anlatmadın. Vronski gece yemeğini getirtti ve yarışlarla ilgili ayrıntıları anlatmaya koyuldu. Ama Anna onun ses tonundan, gittikçe soğuklaşan bakışlarından zaferini bağışlamadığını ve mücadele ettiği onun o inatçılık duygusunun yeniden içinde belirdiğini anlıyordu. Vronski sanki boyun eğdiğine pişmanlık duyuyormuş gibi öncekinden daha soğuktu. Anna kendisine zafer kazandıran korkunç bir felakete yakınım ben, bile bundan korkuyorum sözlerini anımsayarak bu silahın tehlikeli olduğunu ve ikinci kez kullanamayacağını anladı. Onları bağlayan aşkım yanına uğursuz bir kavga ruhunun yerleştiğini ve bunu Vronski'nin yüreğinden ve kendi içinden söküp atamadığını hissetti. Özellikle çevresindekilerin de aynı şekilde yaşadığını görüyorsa insanın alışamayacağı hiçbir koşul yoktur. 3 ay önce Levin bugün içinde bulunduğu koşullarda sakin sakin uyuyabileceğine inanamazdı. Anlamsız, işsiz, güçsüz, olanaklarının üzerinde bir yaşam sürdürürken, bir zamanlar karısının sevmiş olduğu erkekle yalancıktan dostça ilişkilere girerek katılmış olduğu içki alemlerinden, kulüpte olanlara başka bir ad veremiyordu. Yalnızca mahvolmuş diye niteleyebileceği bir kadının evine yapmış olduğu o aptalca ziyaretten ve kendini onun çekiciliğine kaptırarak kendi karısının bile üzdükten sonra bütün bu koşullarda gözünü yumabileceğine inanamazdı. Ama yine de yorgunluğun, tasasızlığın ve şarabın etkisiyle derin derin ve rahatça uyuyuverdi. Sabah saat 5'te açılan kapının gürültüsüyle uyandı. Birden doğruldu ve çevresine bakındı. Kitty yanında değil, bölmenin arkasındaydı. Işığını gördü, ayak seslerini duydu. Yarı uykulu bir halde, ''Ne oldu, ne var, Kitty, ne var?'' diye sordu. Kitty elinde mumla odaya geçerek, ''Bir şey yok.'' diye yanıt verdi. Sevimli ve anlamlı bir gülümsemeyle ekledi. ''Kendimi biraz rahatsız hissettim.'' Levin biraz korkmuş bir halde, ''Ne var, başlıyor mu?'' diye sordu. ''Doktora birini yollamalı.'' Acele giyinmeye başladı. Kitty onun kolundan tutup gülümseyerek ''Hayır, hayır'' dedi. ''Gerçekten bir şey yok. Hafif bir rahatsızlıktı. Geçti bile.'' Yatağa yaklaştı, mumu söndürdü, yeniden yattı ve sakinleşti. Levin, Kitty'nin soluğunu tutuyormuş gibi sakin yatışından, odada göründüğü ve bir şey yok dediği andaki heyecan ve yüzündeki anlamlı sevgi belirtisinden endişeleniyordu. Ancak sonradan Kitty'yi düşünürken soluk alışındaki bu sessizliği anımsayınca, yaşamının en önemli olayını beklerken yanında hareketsiz yatan bu genç kadının sevgili ruhunda olup bitenlerin tümünü kavrayabildi. Saat 7'de Kitty'nin omuzuna dokunan eliyle uyandı. Kitty onu uyandırmaktan duyduğu üzüntüyle onunla konuşma isteği arasında bocalıyor gibiydi. ''Kostya, korkma, bir şey yok ama sanırım Lizaveta Petrovna'ya birini yollamak gerek.'' Mum yine yanmıştı. Kitty elinde son günlerde uğraştığı bir örgüyle yatakta oturuyordu. Kocasının korkmuş yüzünü görünce ''Rica ederim korkma, bir şey yok, ben korkmuyorum.'' dedi. Sonra Levin'in elini tutup göğsüne bastırdı ve dudaklarına götürdü. Levin büyük bir korkuyla bakışlarını karısından ayırmadan hemen kalktı. Sabahlığını sırtına geçirdi ve hala ona bakarak durdu. Gitmesi gerekiyordu ama bakışlarını ondan ayıramıyordu bir türlü. Bu yüzü öylesine seven, bu bakışlardaki anlamı öylesine iyi tanıyan o, Kitty'yi hiç böyle görmemişti. Şimdi ona bakarken, dün gece onu öylesine üzdüğü için kendini alçak, sefil biri olarak görüyordu. Gece başlığının altından çıkan o ince saçların çevrelediği pembeleşmiş yüzü kararlı bir neşeyle parlıyordu. Kitty'nin huyu ne kadar doğal ve dengeli olursa olsun, Levin yine de şu anda onun derinliği gözlerinde parlayan ruhunun örtüleri kalktığında gördüklerinden şaşkına dönmüştü. Bu çıplaklıkta ve bu sadelikte onun sevdiği insan daha saftı. Kitty gülümseyerek ona bakıyordu ama birden kaşları titremeye başladı. Başını kaldırdı. Hemen kocasına yaklaştı. Kolundan tutup alev alev yanan soluğuyla onu göğsüne bastırdı. Acı çekiyor ve çektiği acılardan yakınıyormuş gibi görünüyordu. İlk anda alışkanlıkla kendini suçlu hissetti ama Kitty'nin çok tatlı bakışı ona sitem etmediği gibi sevdiğini söylüyordu. Levin onun çektiği acıların sorumlusunu cezalandırmak isteyerek "Eğer ben değilsem suçlu kim öyleyse?" diye düşündü elinde olmadan. Ama suçluyu bulamıyordu. Kitty acı çekiyor, yakınıyor ama acıların üstesinden geliyor, onlarla sevinç duyuyor, onları seviyordu. Levin onun ruhunda çok güzel bir şeylerin olduğunu biliyor ama neler olduğunu anlayamıyordu, bunu anlayamazdı. Onun kavrama gücünün çok üstündeydi bu. "Anneme haber yolladım. Sen de hemen Lizaveta Petrovna'yı buldur. Kostya bir şey yok, geçti." Kocasından uzaklaştı ve ona gülümsedi. "Peki şimdi git bak, Maşa da geliyor, daha iyiyim." Levin karısının gece getirmiş olduğu örgüyü alıp örgü örmeye başladığını gördü ve şaşırdı. Levin bir kapıdan çıkarken öteki kapıdan oda hizmetçisinin girdiğini duydu. Durdu. Kitty'nin hizmetçiye buyruklar verdiğini ve onunla birlikte yatağın yerini değiştirmeye başladığını işitti. Giyindi beklerken, çünkü o saatte kiralık araba yoktu, ayaklarının ucuna basarak değil de kanatlarının üzerine gidiyormuş gibi yatak odasına döndü yeniden. İki hizmetçi dikkatle yatak odasında bir şeylerin yerini değiştiriyordu. Kitty yürüyor, hızlı hızlı örgü örüyor ve buyruklar veriyordu. "Hemen doktora gidiyorum. Lizaveta Petrovna'ya birini yolladık ama ben kendim de uğrayacağım. Daha başka şey gerekiyor mu?" "Evet, Dolly'ye haber verilecek." Kitty onun söylediklerini dinlemeden boş boş bakıyordu yüzüne. Kaşlarını çatıp eliyle bir hareket yaparak "Evet evet, git" dedi. Levin tam sonuna girmişti ki yatak odasından bir anda kesilen bir inleme duydu. Ne olduğunu anlamadan bir an durdu. "Evet, bu Kitty" diye düşündü. Başını iki elinin arasına aldı ve koşarak merdivenden indi. "Tanrım bize acı, ulu tanrım bize acı" diye söylenirken birden aklı başına geldi. Bir inançsız olan o, bu sözcükleri yalnızca dudaklarıyla yinelemiyordu. Şu anda bütün kuşkuları, içinde olduğunu hissettiği inancın olanaksızlığı, onu Tanrı'ya başvurmaktan hiç de yasaklayamayacağını biliyordu. Şu anda bütün bunlar toz gibi yüreğinden akıyordu. Zaten ruhunun ve aşkının ellerinde olduğunu hissettiği onun dışında kime başvuracaktı? At koşulmamıştı henüz ama Levin fiziksel gücünün 10 kat birden arttığını hissederek aynı anda yapılması gerekenleri yapmak ve bunun için bir an bile yitirmemek isteğiyle arabayı beklemeden yaya olarak sokağa fırladı ve Kuzma'ya da arkasından gelmesini buyurdu. Sokağın köşesinde hızla gelen bir gece arabasıyla karşılaştı. Küçük kızağın içinde kadife mantosu ve şallara iyice bürünmüş Lizaveta Petrovna oturuyordu. Onu tanıyınca sevinçle "Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür" diye bağırdı. Arabacıyı durdurmayı bile düşünemeden kızağın yanından koştu. "Lizaveta Petrovna, demek başladı ha?" dedi. "İki saatten beri mi?" "Hemen Pyotr Dimitriç'e gidin. Ama onu telaşlandırmayın. Eczaneden afyon alın. Her şey yoluna gireceğini düşünüyor musunuz?" Araba kapısından çıkmakta olan atını görünce Levin, "Yüce Tanrım bize acı" diye bağırdı. Kızağa atladı, Kuzma'nın yanında oturdu ve doktorun evine yollandı. Doktor kalkmamıştı henüz. Bir lamba camını büyük bir titizlikle silmekte olan uşak, geç vakit yattı ve uyandırmamamızı söyledi. Ama birazdan kalkar dedi. Uşağın lamba camına gösterdiği dikkat ile Levin'in evindeki olaya karşı ilgisizliği önce onu çok şaşırttı. Ama iyice düşününce kimsenin duygularını anlamadığını ve anlamak zorunda da olmadığını kavradı. Sonuç olarak bu ilgisizlik duvarını aşması ve amacına ulaşması için sakin sakin ve inatla hareket etmesi gerekiyordu. Acele etmemeli ve hiçbir şeyi saklamamalı diye düşündü Levin. Yapması gereken şeyler karşısında dikkatinin ve fiziksel gücünün arttığını hissediyordu. Levin doktorun henüz kalkmadığını öğrenince önünde beliren çeşitli tasarılardan birinde karar kıldı. Kuzma elinde başka bir pusulayla başka bir doktora, kendisi de afyon almak için eczaneye gidecekti. Eğer döndüğü zaman doktor hala kalkmamışsa, o zaman zor kullanarak ya da para vererek uşağı efendisini uyandırmak için zorlayacaktı. Eczanede zayıf bir kalfa, lamba camını silen uşak gibi kayıtsız davranarak bekleyen bir arabacıya ilaç hazırlıyordu. Lily'e afyon vermek istemedi. Lily sakin kalmaya çalışarak ebek kadının doktorun adını verdi ve neden afyon istediğini açıkladı. Kalfadan vermesini istedi. Kalfa yan odada bulunan birine Almanca olarak ne yapması gerektiğini sordu. İstemen izni alınca eline bir şişe aldı ve bir başka küçük şişeye bundan yavaş yavaş boşaltmaya başladı. Bütün bunların gereksiz olduğunu söyleyen Levi'nin yalvarmalarına karşın bir etiket yapıştırdı ve şişeyi mühürledi. Kalfa küçük şişeyi bir kağıda sarmaya bile kalktı ama Levin buna fırsat vermedi. Kararlı bir şekilde şişeyi adamın elinden aldı ve çıktı. Doktor hala kalkmamıştı. Şimdi de halıları dönmekte olan uşak da onu uyandırmayı reddediyordu. Levin hiç acele etmeden cebinden bir 10 rublelik çıkardı. Yavaş yavaş ama zaman yitirmeden ona Piotr Dimitriç'in, Levin'e eskiden çok önemsiz biri gibi görünen bu Piotr Dimitriç, şimdi çok önemli biri gibi görünüyordu. Ne zaman olursa olsun buyruklarına hazır olmaya söz verdiğini, bu yüzden de kesinlikle kızmayacağını söyleyerek uşaktan gidip efendisini uyandırmasını rica etti. Uşak buna razı oldu. Efendisinin odasına çıktı. Levin'i de bekleme salonuna aldı. Levin kapının aralığından doktorun öksürdüğünü, yürüdüğünü, kalkıp konuştuğunu duydu. Aradan 3 dakika geçti ama Levin'e 1 saat kadar uzun geldi bu süre. Artık bekleyemiyordu. Kapının aralığından yalvaran bir ses de "Piotr Dimitriç, Piotr Dimitriç" diye bağırdı. "Tanrı aşkına beni bağışlayın. Beni öldüğünüz kılıkta kabul edin. 2 saat geçti bile." "Hemen, hemen," dedi ses. Levin doktorun bunu gülümseyerek söylediğini duyunca şaşırdı. "Bir dakika." "Hemen." 2 dakika daha geçti. Bu arada doktor ayakkabılarını giymişti. Giyinip taranması için de 2 dakika daha geçti. Levin yalvaran bir sesle yine rica etti. "Piotr Dimitriç" diye yineledi. O sırada giyinmiş ve taranmış olarak doktor göründü. "Bu insanlarda kalp yok. Birisi ölürken taranıyorlar," diye düşündü Levin. Doktor müşterisini sinirlendirmek istermiş gibi sakin sakin elini uzatarak "Günaydın," dedi. "Acele etmeyin. Neler oluyor?" Levin anlaşılır bir sesle konuşmaya çalışarak gereksiz ayrıntılara girerek karısının durumunu anlatmaya başladı. Sık sık sözünü kesiyor ve doktora hemen gitmelerini öneriyordu. "Ama böyle telaşlanmayın dostum. Bana gerek olmadığını bilmiyorsunuz galiba. Ama yine de söz verdiğim için geleceğim. Ama bu kadar aceleye gerek yok. Rica ederim oturun. Kahve içer misiniz?" Levin doktora baktı. Bakışıyla onun kendisiyle alay edip etmediğini sorar gibiydi. Ama doktorun bunu aklından bile geçirdiği yoktu. Gülümseyerek, "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Benim de ailem var. Böyle anlarda kocalar dünyanın en mutsuz insanlarıdır. Bir kadın müşterim var. Kocası böyle anlarda hep ahıra kaçar." "Siz ne diyorsunuz Piotr Dimitriç? Her şeyin iyi gideceğine inanıyor musunuz?" "Durum bunu gösteriyor." "Öyleyse geliyorsunuz değil mi?" diye sordu Levin. Kahve getiren uşağa kötü kötü baktı. Doktor kahvesini içmeye başladı. İkisi de sustu. Bir süre sonra doktor ekmeğini çiğneyerek, "Türkler çok iyi dövüşmüşler. Dünkü resmi bildiriyi okudunuz mu?" dedi. Levin ansızın ayağa kalkarak, "Hayır, daha fazla dayanamam," dedi. "O halde çeyrek saat sonra evde olur musunuz?" "Yarım saat sonra. Şeref sözü." Levin evde yaşlı prensesle karşılaştı. İkisi birden yatak odasına doğru yürüdüler. Prensesin gözleri yaşlıydı ve elleri titriyordu. Levin'i görünce kucaklamış ve ağlamaya başlamıştı. O sırada endişeli ve düşünceli bir yüzle yatak odasından karşılarına çıkan ebenin ellerine sarılarak, "Durum nasıl Lizaveta Petrovna?" dedi. "İyi," dedi ebe. "Onun yatması için kaldırın. Böylesi daha iyidir." Levin uyandığından ve ne olduğunu anladığından bu yana düşünmeye, önceden hüküm vermemeye, düşüncelerini, duygularını gizlemeye, karısını heyecanlandırmamaya, tam tersine onu yatıştırmaya, katlanmak zorunda kalacağı acılara katlanabilmesi için ona destek olmaya hazırlıyordu kendini. Özellikle de bütün bu işlerin sonunun nereye varacağını düşünmemeye kendi kendine söz vermişti. Konuşmalardan öğrendiğine göre yaklaşık 5 saat boyunca aklınca kendini acı çekmeye ve içini ferah tutmaya hazırlıyor, bunu yapabileceğini sanıyordu. Ama doktordan dönüp de karısının yeniden acı çektiğini görünce gittikçe daha sık olarak "Ulu Tanrım, bizi bağışla, bize acı," diyor, içini çekiyor, başını kaldırıyordu hep. Dayanamayacağından, ağlamaya başlayacağından ve kaçıp gideceğinden korkuyordu. Öylesine dayanılmazdı ki. Oysa aradan daha 1 saat geçmişti. Ama bu ilk saati, ikincisi, sonra üçüncüsü izledi. Sonra Levi'nin en fazla dayanabileceğini düşündü. 5 saat geçmişti ve durumda bir değişiklik yoktu. Levin de hala dayanıyordu. Çünkü başka yapacak bir şey yoktu. Bununla birlikte her an dayanma gücünün en son noktasına geldiğini sanıyor ve yüreğinin acıdan çatlayacağını düşünüyordu. Dakikalar akıp gidiyor, saatler birbirini izliyor, Levi'nin acısı ve dehşeti gittikçe büyüyordu. İnsanın yaşamı onlarsız düşünemeyeceği günlük gereksinimler Levin için artık yoktu. Zaman kavramını yitirmişti. Kimi zaman dakikalar, bu dakikalar Kitty'nin onu çağırıp nemli eliyle onun ellerini olağanüstü bir güçle sıktığı ya da geri ittiği dakikalardı. Ona saatler kadar uzun geliyor, kimi zaman da saatler dakikalar kadar çabuk geçiyordu. Lizaveta Petrovna ona paravanın arkasındaki mumu yakmasını, saatin 5 olduğunu söylediği zaman çok şaşırdı Levin. Eğer birisi ona saat sabahın 10 olduğunu söyleseydi bu kadar şaşırmazdı. Bu zamana kadar nerede oturmuştu, neler olmuştu bilmiyordu bunu. Karısının bazen şaşıran ve acıyla gerilen, bazen de gülümseyen ve onu yatıştıran alev alev yanan yüzünü görüyordu. Yüzü kıpkırmızı, sinirli, dudaklarını ısırarak kendini tutmaya çalışan gözleri yaşlı, beyaz bukleleri dağılmış yaşlı prensesi görüyordu. Aynı zamanda da Dolly'yi, kalın sigaralar içen doktoru, sakin, kararlı, güven verici Lizaveta Petrovna'yı, kaşlarını çatmış salonda dolaşıp duran yaşlı prensi görüyordu. Ama nasıl girip çıkıyorlar, nerede oturuyorlar, bunları bilmiyordu. Prenses kimi zaman doktorla yatak odasında, kimi zaman da çalışma odasındaydı ve orada birden bir sofra hazırlanıveriyordu. Levin daha sonra kendisini bir yerlere yolladıklarını anımsıyordu. Birinde ona masayı ve divanı taşıtmışlardı. Bunu Kitty'ye çok gerekli olduğunu sanarak aceleyle yapmıştı. Ama sonra bunu kendisine bir yatak odası hazırlamak için yaptığını öğrenmişti. Sonra onu doktora bir şey sorması için çalışma odasına yollamışlardı. Doktor soruya yanıt vermiş, ardından kent yönetim meclisindeki düzensizliklerden söz etmeye başlamıştı. Levin'i daha sonra yıldızlı gümüş çerçeve içindeki Aziz tasvirini alması için prensesin yatak odasına yollamışlardı. Prensesin oda hizmetçisiyle birlikte bir şey aramak için bir dolabı karıştırmış ve küçük gece lambasını kırmıştı. Oda hizmetçisi Levin'i karısından ve gece lambasından söz ederek yatıştırmıştı. Levin Aziz tasvirini Kitty'nin yastığının altına özenle yerleştirmişti. Ama bunları ne zaman, nerede ve neden yapmıştı bunu bilmiyordu. Prensesin elini tutup neden yüzüne bakarak sakinleşmesi için yalvardığını bile bilmiyordu. Dolly neden kendisine bir şeyler yemesi için rica ediyor, onu odadan çıkartıyordu. Doktorun neden kendisine acıyarak ciddi ciddi baktığını ve neden ilaçlar önerdiğini de bilmiyordu. Bildiği hissettiği tek şey bu olup bitenlerin bir yıl önce bir taşra otelinde ağabeyi Nikolay'ın ölüm döşeğindeyken olup bitenlerle aynı olduğuydu. Ama oradaki felaket de buradaki ise sevinç. Ama o acı da bu sevinç de yaşamın bütün alışılmış koşullarının dışındaydı. Sanki bunlar alışılmış yaşama açılan ve içlerinde yüce bir şeyin göründüğü birer deliktiler. Şimdi olup bitenler de aynı şekilde acı verici, aynı şekilde anlaşılmaz şeylerdi. Bu yüce olayı anlamaya çalışırken ruhu daha önce hiçbir zaman ulaşamadığı, hatta anlayamadığı, aklın alamayacağı yüksekliklere ulaşıyordu. Levin durmadan, "Yüce Tanrım bize acıyın, beni bağışlayın," diyordu. Böylesine eski ve tümüyle uzak olmasına karşın çocukluğuyla ilk gençlik yıllarında ruhunda taşıdığı aynı inanç ve aynı sadelikle Tanrı'ya yakardığını hissediyordu. Bu arada içinde iki farklı duygu vardı. Biri Kitty'nin dışındaki olanı, içtiği sigarasını küllüğün kıyısında söndüren doktorla, Dolly ile salonda politikadan söz eden, Levin'in onun yanındayken bir an için onları unuttuğu ve kendini uykudan uyanmış gibi hissettiği prensle ilgili olanıydı. Öteki duygu, Kitty'nin varlığıyla dopdolu olduğu, yüreğinin karısına karşı duyduğu acımadan parçalanmasını istediği ve durmadan Tanrı'ya yalvardığı, Kitty'nin başucundayken duyduğu duyguydu. Yatak odasından ona kadar ulaşan her çığlıkta bir anlık unutuştan sıyrılıyor ve aynı tuhaf korkuya kapılıyordu. Her çığlıkta yerinden sıçrıyor, kendini temize çıkarmak için koşuyor, yolda suçsuz olmadığını, onu kurtarmak, korumak istediğini anımsıyordu. Ama Kitty'ye bakarken ona yardım etmesinin olanaksız olduğunu yeniden anlıyor, dehşet içinde "Yüce Tanrım beni bağışla, bize acı," diyordu yine. Zaman geçtikçe bu iki duygu da güçleniyordu. Her şeyi unutunca Levin son derece sakinleşiyor ama güçsüzlük duygusuyla karşı karşıya gelince de acıları iyice dayanılmaz oluyordu. Yerinden fırlıyor, bir yerlere kaçmak istiyor ve Kitty'nin yanına koşuyordu. Kimi zaman Kitty onu yeniden çağırdığında kendi kendini suçluyordu. Ama tatlı gülümseyen yüzü görüp de onun "sana acı çektiriyorum" sözlerini işitince Tanrı'yı suçluyor ve hemen ardından bağışlamasını ve yardımını istiyordu. Lin'in artık sabah mı yoksa akşam mı olduğunu bilmiyordu. Mumlar yana yana bitmişti. Dolly çalışma odasına gelmiş, doktora yatmasını öneriyordu. Lin oturmuş, doktorun manyetizmacı bir şarlatan üzerine anlattıklarını dinliyor ve sigarasının külüne bakıyordu. Kısa bir dinlenme ve unutma anındaydı. Durumu tümüyle unutmuştu. Doktorun anlattıklarını dinliyor ve anlıyordu. Birden korkunç, insancıl olmayan bir çığlık koptu. Lin kımıldamadı ama soluğunu tutarak dehşet içinde ve soru sorarcasına doktora baktı. Doktor başını eğip kulak kabarttı ve hoşnut hoşnut gülümsedi. Her şey öylesine olağanüstüydü ki Lin hiç şaşırmıyordu artık. Böyle olması gerekiyor demek diye düşündü ve yerinden kımıldamadı. Bu çığlığı kim atmıştı? Hemen kalktı, ayaklarının ucuna basarak yatak odasına koştu. Lizaveta Petrovna ile yaşlı prensesin yanından geçerek kendi yerine yatağın başucuna geçti. Çığlık kesilmişti. Şimdi değişen bir şeyler vardı, neydi acaba? Bunu görmüyor, anlamıyor, ne görmek ne de anlamak istiyordu. Ama Lizaveta Petrovna'nın yüzünden anlıyordu bu değişikliği. Çenesi biraz titrese de ebenin yüzü ciddi, solgundu ve kararlı duruyordu. Gözlerini Kitty'ye dikmişti. Kitty yüzü şişmiş, bozulmuş, bir tutam saçı terli alnına yapışmış, bakışlarını kocasına çevirmiş, onun bakışını kaldırdığı elleriyle Levin'in ellerini arıyordu. Kitty kocasının soğuk ellerini kendi terli ellerinin arasına aldı, onları yüzüne bastırdı. "Gitme, gitme, korkmuyorum, korkmuyorum," diyordu hızlı hızlı. "Anneciğim, küpelerimi çıkartın, beni rahatsız ediyor. Korkma, yakında, yakında, öyle değil mi Lizaveta Petrovna?" Hızlı hızlı konuşuyor, gülümsemek istiyordu ama birden yüzünün şekli değişti ve Levin'i itti. "Hayır, korkunç bir şey bu, öleceğim, öleceğim, git, git," diye bağırdı. Yeniden o insancı olmayan çığlık duyuldu. Levin başını ellerin arasına alarak odadan kaçtı. Dolly arkasından, "Bir şey yok, bir şey yok, her şey yolunda," dedi. Ama ne söylerse boştu. Her şeyin bittiğine emindi Levin. Yandaki odada başını duvara dayamış dururken yine bir çığlık, şimdiye kadar duyduklarına benzemeyen garip bir ulama duydu. Bu çığlığın bir zamanlar Kitty olan bir yaratıktan geldiğini anladı. Çocuk mu? Ne zamandır istemiyordu artık onu. Şimdi bu çocuktan nefret ediyor, yaşamasını istemiyordu artık. Tek istediği bu dayanılmaz acıların dinmesiydi. İçeri giren doktorun koluna yapışarak, "Doktor, bu ne demek? Bu ne demek? Tanrım!" diye bağırdı. "Birazdan bitecek," dedi doktor. Yüzü öylesine ciddiydi ki Levin bu sözleri kötüye çekti. Kendinden geçerek yatak odasına koştu. İlk gözüne çarpan Lizaveta Petrovna'nın kaşları çatılmış ciddi yüzü oldu. Kitty'nin yüzü yoktu artık. Çığlıklar ve sinir gerginliği onu korkunç bir şey yapmıştı. Levin yüreğinin parçalandığını hissederek başını yatağın tahtasına yasladı. Korkunç çığlık dinmek bilmiyordu. Daha da korkunçlaşmıştı. Birden korkunçluğun son sınırına dayanmış gibi sakinledi. Levin kulaklarına inanamıyordu. Bununla birlikte kuşkulanmamak elde değildi. Çığlık dindi. Yerini sakin bir telaş, fısıldaşmalar, kesik kesik soluk alıp vermeleri aldı. Sonra canlı, yumuşak ve mutlu bir sesin yavaşça şunları söylediği duyuldu. "Bitti." Lin'in başını kaldırdı. Kitty kollarını örtünün üzerine bırakıvermiş, son derece güzel, sakin yüzüyle sesini çıkarmadan Levin'e bakıyor, gülümsemeye çalışıyor ama başaramıyordu. Lin birden 22 saattir yaşadığı bu gizemli, korkunç, garip dünyadan gündelik yaşama, eski yaşamına döndüğünü hissetti. Ama bu yaşam şu anda öylesine bir mutluluk ışığıyla parlıyordu, öylesine ışıl ışıldı ki dayanamayacağını sandı. Gerilmiş sinirleri gevşedi. Hiç ummadığı hıçkırıklar ve mutluluk gözyaşları öyle bir hızla boşanmıştı ki bütün bedeni sarsıldı, konuşamadı. Yatağın önüne diz çökerek karısının elini dudaklarına götürdü. Parmaklarının güçsüz hareketiyle ona karşılık veren bu eli öpücüklere boğdu. Bu sırada yatağın ayak ucunda Lizaveta Petrovna'nın becerikli ellerinde o ana kadar bir hiçliğe gömülü olan, bundan sonra aynı haklarla yaşayacak, kendi gibi insanlar üretecek küçük bir varlığın yaşamı bir gece lambasının zayıf ışığı gibi titreşiyordu. "Yaşıyor, yaşıyor, oğlan, endişelenmeyin." Levin'in duydukları bunlardı işte. Böyle konuşan Lizaveta Petrovna titreyen eliyle çocuğun sırtını hafif hafif vuruyordu. Kitty, "Anne, bu doğru mu?" diye sordu. Ona yalnızca prensesin hıçkırıkları yanıt verdi. Birden sessizliğin ortasında sanki annesinin sorusuna yanıt veriyormuş gibi bambaşka alçak sesle odada konuşan herkese yabancı bir ses yükseldi. Bu nereden geldiği bilinmeyen yeni yaratığın yürekli küstah çığlığıydı. Eğer daha önce Levin'e Gidi'nin çocuğuyla birlikte ölmüş olduğunu, çocukların melek olduklarını ve Tanrı'nın onların yanında hemen karşılarında bulunduğunu söyleselerdi hiç şaşırmazdı. Ama gerçek yaşama döndüğü şu anda Kitty'nin yaşadığına ve sağlıklı olduğuna, böyle çığlık çığlığa bağıran yaratığın kendi oğlu olduğuna inanabilmek için büyük bir çaba harcıyordu. Kitty yaşıyordu, acıları bitmişti ve Levin son derece mutluydu. Bunu anlıyor ve çok seviniyordu. Ama ya çocuk? Nereden geliyordu? Neden geliyordu ve kimdi? Levin bu düşünceye inanamıyordu. Bu onun için uzunca bir süre alışamadığı bir fazlalık, gereksiz bir şeydi. Saat 10'da yaşlı prens Sergey Ivanovich ve Stefan Arkadyevich Levin'in evindeydiler. Genç anneden söz ettikten sonra başka şeylerden konuşuyorlardı. Levin onları dinliyordu. Bu konuşmalar elinde olmadan ona o sabah sona eren olayı, sanki aradan 100 yıl geçmiş gibi olaydan önce ne durumda olduğunu anımsatıyordu. Kendini ulaşılmaz bir yükseklikte hissediyor, konuşmacıları incitmemek için yavaşça inmeye çalışıyordu. Konuşuyor ve durmadan Kitty'ye genç kadının şu andaki durumunu, bütün ayrıntılarını, oğullarını düşünüyordu. Çünkü Levin bu çocuğun var olduğu düşüncesine kendini alıştırmaya çalışıyordu. Evlendiğinden beri onun için yeni ve bilinmeyen bir anlam taşıyan bu kadın, şimdi Levin'in düşüncesinde ulaşılmaz dediği bir yüceliğe yükseliyordu. Geçen akşam kulüpteki akşam yemeğinin öyküsünü dinliyor ve şöyle düşünüyordu. Şimdi nasıl acaba? Kitty uyudu mu? Ne düşünüyordur? Oğlum Dimitriç ağlıyor mu? Konuşmanın ortasında, bir cümlenin ortasında aceleyle odadan çıktı yaşlı prens. Eğer onu görebileceksek bize bildir dedi. Levin koşarken iyi hemen diye yanıt verdi. Kitty uyumuyor, annesiyle yakında yapılacak vaftiz töreni konusunda konuşuyordu alçak sesle. Giyinmiş, taranmış, başına mavi kurdeleli zarif bir başlık takmış, ellerini örtünün üzerine dayamıştı. Bakışıyla Levin'e kendine doğru yaklaşmasını işaret etti. Levin yaklaşırken her zaman parlak olan bakışı daha çok parlıyordu. Yüzündeki dünyasal anlamın yerine ölülerin yüzünde görülen o dünya dışı bir anlam almıştı. Ama bu bir veda değil, yaşama dönüştü. Doğum sırasında kapıldığı heyecana benzer bir heyecan Levin'in yüreğini yeniden sıkıştırıyordu. Kitty Levin'in elini tuttu ve uyuyup uyumadığını sordu. Levin yanıt veremedi. Zayıflığını gizlemek için başını çevirdi. Ben biraz uyudum Kostya dedi. Şimdi iyi hissediyorum kendimi. Kitty ona baktı ama birden yüzündeki anlam değişiverdi. Çocuğun çığlıklarını işiterek onu bana verin dedi. Lizaveta Petrovna onu bana verin. Levin de onu görmeli. Lizaveta Petrovna kıpırdayan kırmızı bir şeyi kaldırıp getirirken tamam babası onu görsün dedi. Lizaveta Petrovna bu kımıldayan kırmızı şeyi yatağın üstüne bıraktı. Soydu, iki parmağının arasında kaldırıp çevirerek küçük bedenini pudraladı ve yeniden giydirdi. Levin bu küçücük zavallı yaratığı görünce ruhunda boş yere bir parça babalık duygusunun uyanmasını bekledi. Bu şeye karşı yalnızca tiksinti duyuyordu. Ama o küçük çıplak bedeni görünce, küçücük kolları, incecik parmaklı küçücük ayakları ortaya çıkınca, Lizaveta Petrovna'nın bu yumuşak kolları, bacakları, bezlerin içinde sıktığını görünce, bu küçük yaratığa öylesine acıdı, kadının onu incitmesinden öylesine korktu ki hemen kolundan tuttu. Lizaveta Petrovna gülmeye başladı. Korkmayın, korkmayın. Çocuk sarmalanıp yapma bir bebek gibi olunca Lizaveta Petrovna yaptığı işten gurur duyarak onu gösterdi ve Levin oğlunu olanca güzelliği içinde görsün diye yana çekildi. Kitty gözlerini dikmiş hep aynı noktaya bakıyordu. Biraz kalkmaya çalışarak onu bana verin, onu bana verin dedi. Ne yapıyorsunuz Katerina Aleksandrovna? Böyle hareketler yapmamalısınız. Durun onu size vereyim. Önce ne yaman bir oğlunuz olduğunu babaya gösterelim. Lizaveta Petrovna bir eliyle bu garip kırmızı titrek başı kundağın içine gömülmüş yaratığı Levin'e doğru kaldırdı. Ama bu yaratığın burnu da, gözleri de, şapırdayan dudakları da vardı. Lizaveta Petrovna, güzel bir çocuk dedi. Levin üzgün üzgün içini çekti. Bu güzel çocuk onda yalnızca tiksinti ve acıma duyguları uyandırıyordu. Bunlar umduğu duygular değildi hiç. Lizaveta Petrovna bebeği annesinin memesine yerleştirirken Levin başını çevirdi. Birden bir kahkaha duyarak başını çevirdi. Çocuk memeyi almıştı. Lizaveta Petrovna, yeter yeter dedi. Ama Kitty bebeği vermedi. Çocuk da annesinin kollarında uyudu. Kitty çocuğu Levin'e doğru çevirerek, şuna bak dedi. Çocuğun buruş buruş yüzü daha da buruştu. Çocuk aksırdı. Levin acıma gözyaşlarını zorla tutarak ve gülümseyerek karısını öptü ve loş odadan çıktı.
Bu küçük yaratığa karşı hissettikleri hiç de umduğu gibi değildi. Bu duygusunda neşeli, sevinçli bir yan yoktu. Tam tersine acıların neden olduğu yeni bir korkuydu bu. İnsanın yeni bir zayıf noktası olduğunun bilinciydi. Ve bu bilinç ilk zamanlar ona öylesine acı veriyordu. Ve bu zayıf yaratığa bir zarar gelmesinden öyle çok rahatsız oluyordu ki, bu yüzden Levin çocuğun aksırdığı zaman duyduğu anlamsız bir sevinci, hatta gururlanmayı fark edemedi. Stepan Arkadyevich'in işleri kötü durumdaydı. Üçte ikisini aldığı korunun parasını harcamıştı. Geri kalan üçte birinin de hemen hemen tümünü, %10 eksiğine peşin almıştı. Tüccar daha fazla vermek istemiyordu. Çünkü o kış Darya Aleksandrovna ilk kez mülkü üzerinde açıkça hak iddia ederek korunun üçüncü taksidinin alındı belgesini imzalamak istememişti. Maaşları evin harcamalarıyla küçük borçların ödenmesine harcanmıştı. Artık paraları yoktu. Durum Stefan Arkadyevich'in de kabul ettiği gibi tatsız ve sıkıcıydı. Böyle sürüp gidemezdi. Bu duruma gelmelerinin nedenini maaşının az olmasına yüklüyordu. Şu andaki mevki 5 yıl öncesine göre çok iyiydi elbette. Ama şimdi yeterli değildi. Bankanın müdürü 12 bin ruble sıradan bir kuruluşun yönetim kurulu üyesi olan Sven Titski 7 bin ruble alıyordu. Bir bankanın kurucusu Mitin 50 bin ruble kazanıyordu. Açıkçası uyudum, beni unuttular diye düşündü Stefan Arkadyevich. Bakınmaya ve çevreyi dinlemeye başladı. Kış sonuna doğru gözüne çok iyi bir iş kestirdi ve onu ele geçirmeye hazırlandı. Önce Moskova'dan halaları, amcaları, dostları aracılığıyla işe başladı. İş tava gelince baharda kendisi Petersburg'a gitti. Yılda 1000 ile 50 bin ruble arasında gelir getiren, günden güne de büyüyen, rüşveti bol iyi bir yerdi bu. Güney Demir Yolları ile kredi kuruluşları arasındaki karşılıklı yardımı sağlayan Birleşik Aracı Kuruluşlar üyeliği. Bütün benzeri görevler gibi bu yerde bir insanda toplanması hemen hemen olanaksız olan geniş bilgi ve büyük bir çaba gerektiriyordu. Böyle bir insan bulunamayacağına göre bir görevin bir düzenbaza verilmesinden çok dürüst birine verilmesi çok daha iyiydi. Stepan Arkadyevich de yalnızca dürüst bir adam değil, Moskova'da bu sıfata verilen anlamda dürüst bir adamdı. Dürüst bir politikacı, dürüst bir yazar, dürüst bir gazeteci, dürüst bir kuruluş denirdi bu yalnızca bu insanın ya da kuruluşun namussuz olmamaları demek değil, aynı zamanda gerektiğinde hükümete kafa tutabilen demekti. Stefan Arkadyevich, Moskova'da sözcüğün bu anlamda kullanıldığı ve kendisinin de dürüst olarak tanındığı bir çevrede yaşıyordu. Bu yüzden onun bu görevde bir başkasından daha çok hakkı vardı. Bu görev yılda 7000 ile 10000 ruble arasında gelir getiriyordu ve Oblonski de şimdiki yerinden ayrılmadan bu göreve getirilebilirdi. Bu göreve getirilmesini iki bakanın, bir bayanın ve iki Yahudinin elindeydi. Bu kişiler önceden elde edilmişlerdi ama yine de Stefan Arkadyevich'in onları görmek için Petersburg'a gitmesi gerekiyordu. Ayrıca kız kardeşine Karenin'den boşanma yanıtı olacağına söz vermişti. Stefan Arkadyevich Doli'den 50 ruble istedi ve alınca hemen Petersburg'a gitti. Stefan Arkadyevich Karenin'in çalışma odasında oturmuş, Rus maliyesinin kötü durumunun nedenleri konusundaki bir raporu dinliyor, kendi işinden ve Anna'nın durumundan söz etmek için onun okumasını bitirmesini bekliyordu. Alexey Aleksandrovich artık onsuz bir şey okuyamadığı kelebek gözlüğünü çıkarıp da eski kayınbiraderine raporu nasıl bulduğunu sorar gibi bakınca Stefan Arkadyevich, "Evet çok doğru," dedi. "Ayrıntılar çok doğru ama yine de çağımızın en etkili ilkesi özgürlüktür." "Evet ama ben özgürlük ilkesini kapsayan yeni bir ilke atıyorum ortaya," dedi Alexey Aleksandrovich. Kapsayan sözcüğünün üzerine basarak söylemişti bunları. Bu düşüncesinin yazılı olduğu bölümü bulmak için kelebek gözlüğünü yeniden taktı. Güzel bir yazıyla yazdığı, geniş aralıklı karalamalarını karıştırdıktan sonra o bölümü bir kez daha okudu. Oblonski kelebek gözlüğünün üstünden bakarak, "Ben koruma sistemini ne özel kişilerin çıkarları için ne de aşağı ve yüksek sınıfların yararı için istiyorum," dedi. "Ama onlar yalnız kişisel çıkarlarını düşünüp boş sözlerle ilgileniyorlar." Stefan Arkadyevich, Karenin'in onların neler yaptıklarından ve düşündüklerinden, onlar Karenin'in tasarılarını incelemeyi geri çevirdikleri için Rusya'nın katlanmak zorunda bırakıldığı bütün kötülüklerin sorumlusuydular. Söz etmeye başlayınca konuşmanın sonuna yaklaştıklarını biliyordu. Bu yüzden de isteyerek, özgürlük ilkesinden vazgeçerek her şeye olur dedi. Alexey Aleksandrovich karalamasını karıştırarak sustu. Stefan Arkadyevich, söz açılmışken, fırsatın olunca senden benim için Pomorski'ye bir şey söylemeni isteyecektim, dedi. Demir yollarıyla banka kuruluşları arasındaki karşılıklı yardımı sağlayan Birleşik Aracı Kuruluşların üyeliği görevini çok istiyorum. Stefan Arkadyeviç içinde büyük bir yer tutan bu görevin adına kendisine öylesine alıştırmıştı ki bu uzun sözü çabuk çabuk ve hiç yanılmadan söyleyebiliyordu. Alexey Alexandrovich ona bu yeni kuruluşun neler yaptığını sordu ve sonra düşünmeye başladı. Bu kuruluşun çalışmalarında onun tasarılarına ters düşen bir şeyler olup olmadığını düşünüyordu. Ama bu iş çok karmaşık olduğundan ve tasarıları da çok geniş bir alanı kapsadığından bir anda bunu anlayamadı. Kelebek gözlüğünü çıkararak, "Evet, bunu ona söyleyebilirim," dedi. "Ama aslında bu görevi neden istiyorsun?" "Maaşı iyi, 9000 ruble. Benim olanaklarımsa..." Alexey Alexandrovich kaşlarını çatarak 9000 diye yineledi. Bu maaşın yüksek rakamı Stefan Arkadyeviç'in atanmayı istediği görevin onun her zaman tasarrufa yönelen tasarılarının ana ilkesine ters düştüğünü gösteriyordu. Günümüzde verilen bu yüksek maaşların hükümetimizin yanlış tutumunun en iyi belirtisi olarak görüyorum. Bu konuda bir de rapor hazırladım. Stefan Arkadyeviç karşı çıktı. "Ama ne diyorsun sen? Bir banka müdürünün 11 ruble aldığını varsayalım. O bunu hak ediyordur. Ya da bir mühendis 21 ruble alıyorsa onun yararlı bir iş yaptığına inanırsın sanırım." "Ben ücreti bir malın fiyatı gibi değerlendiririm. Ücretin istek sunu yasasına uyması gerekir bence. Ücretin amacı bu yasadan uzaklaşırsa, örneğin aynı okuldan mezun olmuş, ikisi de aynı unvana sahip, aynı derecede yetenekli iki mühendisten, biri 20 bin ruble alırken, öteki 40 ruble alırsa, ki bu oluyor, ya da bu alanda hiç bilgisi olmayan bir süvari subayı dolgun aylıkla banka müdürlüğüne atanıyorsa, ben bundan maaşların istek sunu yasasına göre değil de keyfe göre ayarlandığı sonucunu çıkarırım. Burada çok önemli, devlet hizmetine zarar veren bir kötüye kullanma söz konusudur bana göre." Stefan Arkadyeviç eniştesinin sözünü aceleyle kesti, anlamlı bir ses tonuyla, "Evet, ama burada son derece yararlı, yeni bir kuruluşun söz konusu olduğunu kabul et," dedi. "Yaşayan bir şey bu. Özellikle de işin dürüst yönetilmesi isteniyor." Oysa Alexey Alexandrovich'in dürüstlüğün Moskova'daki anlamından haberi yoktu. "Dürüstlük olumsuz bir niteliktir," dedi. "Yine de şöyle konuşurken Pomorski'ye bir iki sözcük çıtlatırsan büyük iyilik etmiş olursun bana. Galiba bu iş daha çok Bolgarinov'a bağlı." Stefan Arkadyeviç kızarak, "Bolgarinov bana razı oluyor," dedi. Bolgarinov'un adını söylerken kızardı. O sabah Yahudi Bolgarinov'un evine gitmiş ve bu ziyaret onda tatsız bir etki bırakmıştı. Stefan Arkadyeviç girmek istediği işin yeni, hareketli ve dürüst bir iş olduğunu çok iyi biliyordu. Ama o sabah öteki dilekçilerle birlikte onu 2 saat beklettikten sonra Bolgarinov onu kabul edince canı sıkılmıştı. Acaba Rurik soyundan gelen Prens Oblonski'yi 2 saat bir çıfıtın holünde beklettikleri için mi, yoksa yaşamında ilk kez devlet hizmeti dışında bir iş arayarak atalarının izinden ayrıldığı için mi sıkılmıştı? Her neyse, kendini çok rahatsız hissetmişti. Bulgarinov'un evindeki bu 2 saatlik bekleyiş sırasında Stefan Arkadyeviç salonu boydan boya arşınlayarak, favorilerini düzelterek, neşe içinde bekleyen insanlarla konuşmaya dalmıştı. Duygularını başkalarından, hatta kendinden bile gizlemeye çalışarak duruma uygun bir deyim arayıp durmuştu. "Çıfıta gittim, çıfıt beni çifteledi," demiş ama beğenmemişti. Ama bütün bu süre içinde çok sıkılmış, kendini çok rahatsız hissetmişti. Nedenini kendisi de bilmiyordu. Duruma uygun bir nükte bulamadığından mı, yoksa başka bir şeyden miydi? Sonunda Bolgarinov onu aşırı bir kibarlıkla, onu küçük düşürdüğüne sevindiğini açıkça belirterek hemen başından savarcasına kabul ettiği zaman Stefan Arkadyeviç bütün sıkıntısını unutmakta acele davranmıştı. Şu anda bunları anımsıyor ve yüzü kızarıyordu. Stefan Arkadyeviç kısa bir sessizlikten sonra bu tatsız izlenimi aklından çıkararak, "Sana soracağım başka bir sorum daha var," diye başladı. "Ne olduğunu bilirsin, Anna konusunda." Anna'nın adını duyunca Alexey Alexandrovich'in yüzü birden değişiverdi. Canlılığın yerini yorgun ve bitkin bir anlam aldı. Koltuğunda dönüp kelebek gözlüğünü katlayarak, "Ne istiyorsunuz benden, açıklar mısınız?" dedi. "Bir karar, nasıl olursa olsun bir karar. Şimdi sana..." "Hakarete uğramış bir koca değil demek istedi Stefan Arkadyeviç. Ama bu sözlerle durumu iyice karıştırmaktan korkarak başka sözcük kullandı. "Bir devlet adamı olarak değil..." Bu da yersiz kaçmıştı. "Yalnızca bir erkek, yürekli bir insan, bir Hristiyan olarak başvuruyorum. Ona acımalısın." Karenin yavaşça, "Neden?" dedi. "Evet, acı. Eğer onu benim gibi görseydin, ki bütün kışı yanında geçirdim, ona acırdın. Durumu korkunç, hem de çok korkunç." Alexey Alexandrovich daha ince, hemen hemen çırlak bir sesle, "Sanırım Anna Arkadyevna istediğini elde etmiştir," dedi. Ah Alexey Aleksandrovich, Tanrı aşkına suçlamayı bırakalım, olan oldu. Onun ne beklediğini, ne istediğini biliyorsun. Boşanmak istiyor. Anne Arkadyevna'nın oğlumun yanımda kalmasını istediğim sürece boşanmaktan vazgeçtiğini sanıyordum. Bitmiş gözüyle bakıyorum ben bu işe diye ciyakladı Alexey Aleksandrovich. Stefan Arkadyevich eniştesinin dizine dokunarak yalvardı. Tanrı aşkına böyle sinirlenme, iş bitmedi. İzin verirsen olayların nasıl geliştiğini anlatayım. Birbirimizden ayrıldığımız zaman sen bir insanın olabileceği kadar yüce gönüllü davrandın. Ona her şeyi, özgürlüğünü ve hatta boşanmayı bile veriyordun. O da bunu takdir etti. Hayır, inan bana. Gerçekten de bunun değerini bildi Anna. Öyle ki ilk anlarda kendini sana karşı suçlu hissettiğinden düşünmedi, düşünemedi. Her şeyden vazgeçti. Oysa gerçek ve zaman durumun ne kadar korkunç ve olanaksız olduğunu ona gösterdi. Alexey Aleksandrovich kaşlarını kaldırarak onun sözünü kesti. Anna Arkadyevna'nın yaşamı beni ilgilendirmiyor dedi. Stefan Arkadyevich yumuşak bir sesle karşı çıktı. İzin verin, buna inanmam. Durum onun açısından çok zor. Bunun da kimseye yararı olmaz. Diyeceksin ki hak ettiğini buldu. Kendisi de bunu biliyor ve senden hiçbir şey istemiyor. Açık yürekle senden bir şey istemeye yüzü olmadığını söylüyor. Ama ben, onu seven hepimiz, bütün yakınları sana yalvarıyoruz. Neden acı çekiyor o? Bunun kime yararı var? İzin verin, sanırım siz beni suçlu yerine koyuyorsunuz. Stefan Arkadyevich bu kez bu dokunuşunun eniştesini yumuşatacağına inanıyormuş gibi onun koluna dokunarak ''Hayır, hayır, hiç de değil. Beni anla.'' dedi. ''Sana yalnızca onun durumunun da yanılmaz olduğunu söylüyorum. Bu durumu yalnız sen düzeltebilirsin. Bundan da zararı çıkmazsın. İşi öyle ayarların ki sen hiçbir şey hissetmezsin. Hem zaten söz vermiştin.'' Alexey Aleksandrovich sapsarı kesilmişti, dudakları titreyerek. ''Söz önceden verilmişti. Ayrıca çocuk sorununun işi düzelttiğini sanıyorum. Anna Arkadyevna'nın yüce gönüllü olduğunu umuyordum hem.'' dedi. Her şeyi senin yüce gönüllülüğüne bırakıyor o. Senden bir tek şey istiyor. İçinde bulunduğu bu dayanılmaz durumdan kurtulmayı. Şu anda artık senden oğlunu da istemiyor. Alexey Aleksandrovich sen iyi yüreklisin. Onun durumunu bir an düşün, gözlerinin önüne getir. Bundan böyle boşanmak onun için bir ölüm kalım sorunu. Önceden söz vermemiş olsaydın durumuna alışacak köyde kalacaktı. Ama söz verdin. Sana mektup yazdı, sonra da gelip Moskova'ya yerleşti. Moskova'daki eski tanıdıklarıyla her karşılaşması onun için yüreğine saplanan bir bıçak. Senin kararını bekleyerek 6 aydır Moskova'da yaşıyor. Boynuna inlik geçirdiğin bir idam mahkumunu belki öleceksin, belki bağışlanacaksın diye aylarca bekletmekten farksız bu durum. Ona acı. Ayrıca her şeyi yoluna koyacağımı söz veriyorum. Vos serepules. Alexey Aleksandrovich tiksintiyle onun sözünü kesti. Bundan söz etmiyorum ben. Belki de söz vermeye hakkım olmayan bir şeye söz verdim ben. Demek verdiğin sözü reddediyorsun. Olabilecek şeyi yapmayı hiçbir zaman reddetmem. Ama verdiğim sözü yerine getirmek mümkün mü diye araştırmak için zaman istiyorum. Oblonski yerinden fırlayarak... Hayır, Alexey Aleksandrovich dedi. Hayır, buna inanamam. Öyleyse mutsuz ki bir kadın ondan daha fazla mutsuz olamaz. Sen de reddedemezsin. Söz verdiğim şeyin yapılması olasıysa ancak. Vous professez d'être un libre penseur. Ama ben inançlı biri olarak böylesine önemli bir konuda insanın yasasına karşı hareket edemem. Yine de Hristiyan toplumunda bizde boşanma kabul ediliyor. Hem de kilise tarafından. Görüyoruz ki. Kabul ediliyor ama bu anlamda değil. Alexey Aleksandrovich bir süre sustuktan sonra Alexey Aleksandrovich seni artık tanıyamıyorum dedi. Sen değil miydin? Hepimiz beğeniyle karşılamıştık. Her şeyi bağışlayan ve Hristiyanlık ruhunun etkisiyle her şeyi tümden feda etmeye hazır olan. Gömleğini isterlerse giysini ver diye sen söylemiştin ama şimdi... Alexey Aleksandrovich birden cırlak bir sesle bağırdı. Rica ederim bu konuşmaya bir son verin. Solgun bir yüzle birden ayağa fırladı. Stefan Arkadyevich sıkılarak gülümsedi elini uzatarak. ''Özür dilerim seni incittimse bağışla.'' dedi. ''Ne de olsa bir elçi olarak üzerime düşeni yapıyorum ben sadece.'' Alexey Aleksandrovich onun elini tuttu dalgın dalgın. ''Düşünmem ve çözüm yolları aramam gerek.'' dedi. ''Yarından sonra kesin bir yanıt veririm.'' Stefan Arkadyevich çıkmak üzereyken Korney içeriye girip Sergey Alekseyevich'in geldiğini bildirdi. Stefan Arkadyevich, kim o dedi ama hemen sonra anımsadı. Ya Sergey bu, dedi. Sergey Alekseyeviç. Ben de bir şube müdürü sanıyordum. Anna onu da görmemi istemişti benden diye aklından geçirdi. Stefan Arkadyeviç gitmek için izin istediğinde Anna'nın yüzündeki sıkılgan, korkulu anlamı gözlerinin önüne getiriyordu. Anna ona sonunda onu göreceksin demişti. Onun nerede, kiminle olduğunu ayrıntılarıyla öğren. Hem de Steve'a eğer olabilirse belki de olabilir. Bu sözlerle onun ne demek istediğini anlamıştı. Olabilirse belki olabilir. Bu sözlerin ne anlama geldiğini biliyordu. Ondan boşanmaya razı olmasını isterken oğlunu geri verip veremeyeceğini öğren demekti. Şu anda Stefan Arkadyeviç bunu düşünemeyeceğini anlıyor, bununla birlikte yeğenini göreceğine seviniyordu. Alexey Alexandrovich kayınbiraderine çocuğu annesinden hiç söz edilmediğini anımsattı ve ona bu konudan söz etmemesini söyledi. Önceden düşünemediğimiz annesiyle olan karşılaşmasından sonra çok hastalandı. Yaşamından bile endişe ettik ama akılcı bir tedavi ve yazın deniz banyolarıyla sağlığı düzeldi. Şimdi doktorun övdüğü üzerine onu okula verdim. Arkadaşlarının da etkisiyle sağlığı çok iyi ve çok iyi çalışıyor, dedi Alexey Alexandrovich. Stefan Arkadyeviç mavi bir ceket ve pantolon giymiş, geniş omuzlu, yakışıklı oğlana gülümseyerek bakıp ''Ne yaman olmuş, gerçekten de artık eski Sergeyoja değil, Sergey Alekseyeviç bu.'' dedi. Çocuk neşeli ve sağlıklı görünüyordu. Dayısını bir yabancı gibi selamladı ama tanıyınca kızardı. Sanki bir şeye kızmış, hakarete uğramış gibi hemen sırtını döndü. Sergey babasının yanına gitti ve ona okul karnesini verdi. ''İyi, peki gidebilirsin.'' Stefan Arkadyeviç zayıflamış ve büyümüş dedi. ''Artık çocuk değil, gerçek bir delikanlı olmuş, hoşuma gitti.'' Beni anımsıyor musun? 7. kaset 2. yüzün sonu.